Ayrım 26.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Duygu Asena çok da hoşnut olduğum biri değil. O, medyanın oluşturduğu bir ikondu. O ikonu da burada tartışmamız lazım. Türkiye'de medyayı anlatabilmek için en güzel örneklerden biridir Duygu Asena. Duygu Asena nasıl oluşmuştur, nasıl oluşturulmuştur bunu da söylememiz lazım. Ortalığı Ali Kıran baş kesen gibi yangın yerine çevirdiler. Bütün değerleri bozdular, akılları karıştırdılar, çok yanlış mesajlar verdiler. Bu topraklarda 1990'lı yıllar bir faciadır. Türkiye'de kadın olarak, kadın hareketi olarak öpüp başımıza koyacağımız, önünde saygıyla duracağımız yüzlerce kadın var, hukukçu var. Hastanelerde var, Anadolu'da var, ne kadınlar var, ne büyük hareketin içinde, ne büyük savaş veriyorlar. Bu ülkenin önünü açan onlardır. Bu ülkeyi aydınlatan onlardır ve bu insanlardan tek cümle bahsetmeyen medya kendi arasında karar alıyor ve bir tane kadın, Duygu Asena, bunu yapmış gibi gösteriyor. Bu çok saçma sapan bir şey. Medya gücü ele geçirip bunları boyuyor. Mesela sevişmeyi bile bunlar öğretmiş. Öyle diyor. Bu kadar da cahil cühela, saçma sapan laf olur mu? Bunlar Karacaoğlan okumadılar mı? Karacaoğlan'daki kadınların ne kadar güçlü, ne kadar asil tasvir edildiğini, ne kadar hoş erotik sahnelerle tasvir edildiklerini bilmiyorlar tabii. Halkın binlerce yıldır bu türküleri okuduğunu da. Bunların yedi sülalesi bir araya gelse, yüz yıl geçse de o bir cümleyi yazamaz. Bir gün Urfa'da, Antep'te sıra gecesine girsin. O sıra gecesindeki türkülere baksınlar. Oradaki feryatlar, oradaki kadınlar erotik olarak nasıl tasvir edilir? Yalnızlıkları, dertleri, elleri koynunda bir gelin ağlar diye söylenir. Bir uzun hava, dağlar yıkılır. Bütün bu topraklarda kadınların kudreti, güzelliği, asaleti başka hangi kültürde bu kadar temsil edildi? Bunun çok da erotik tarafı var. Çoğu insan bunu bilmez, edebiyatçılar da bilmez. Karadeniz'de bir şalvar destanı diye 100 beyte yakın büyük bir türkü vardır. Bu türkü dünya edebiyatında bir şaheserdir. Kemençeci Fadime'yi alır, ormanda sevişmeye gider ve bunu anlatır. Muhteşem bir hikayedir. Ben ortaokullarda cinsel derslerde bunun verilmesini isterdim. Çünkü estetik ayarı çok güzeldir. Ailenin içinde de okursun. O kadar güçlü eserdir ki Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Karacaoğlan'ın, Nasreddin Hoca'nın eserlerini sayarken bunu da saymamız lazım. Bu insanlar binlerce yıldır bu türküleri söylüyorlar. Ama burada bir Çetin Altan ağzı, bir Duygu Asena ağzı moda edilmiş ve güya bu ülkeye sevişmeyi bunlar öğretmiş. Her şeyi bunlar öğretmiş. Hadi oradan. Bir de Arman var. 40'lı 50'li yıllarda Anadolu'nun köylerinde bu kadınlarımızı dinliyorlardı. Yıldızların altında sevişmek ne hoştur. Bizim bu asil kadınlarımız Ankara ve İstanbul radyosunda Türkiye'yi inletti. Herkes radyo alıyordu. Her muhtar, her köy bu şarkıları dinliyordu. Yüzlerce şarkı, hangi birini anlatacaksın? Ne güzel kadınlarımız vardı, ne soylu giyindiler, ne güzel şarkılar söylediler. O şarkıların sözlerine baksınlar. Orada sevişme nasıl anlatılıyor, kadınlar nasıl anlatılıyor, güzellik nasıl anlatılıyor, hepsinden habersizler. Camiye gidersin, her yerde Allah vardır, peygamber vardır. Bunlara bakınca her tarafta 3-4 kadın var, başka da yok. Bir de kör feminizm gibi bir politikayı moda etti bunlar. Tansu Çiller banka işlerine karıştı diye bir eleştiri getiriyorsun. Hayır, Tansu Çiller'i eleştiremezsin. Niye? O kadın çünkü. Hürriyet'te bir yazar var, Ayşe Arman. Külotunu makalesinde yazıyor, sen de eleştiriyorsun. Hayır, eleştiremezsin, o bir kadın. Kadınlar ne yaparsa yapsın, kadınlara iyi diyen, kadınlar eleştirilmez diyen kör feminizmi üretti bunlar. Bu kadar cahil insanlar. Bu sahte kartonlara da inanıyorlar. Herkes de önünde eğiliyor. Niçin? Bu ülkeye bir kültür kattığı için mi? Hayır. Sanatçı bu mudur? Sanatçı, yularsız ata biner. Bizler yazarlığa, eleştirmen olarak kim varsa onlara küfrederek, onlarla dalgamızı geçerek başladık. Kimi tanıyorsun? Fethi Naci'yi, öbürünü, hepsine tekme tokat girerek yazar olduk. Eserine güveneceksin. Diyeceksin ki, ben öyle bir metin yazıyorum ki, senin yedi sülalen gelse bunu anlayamaz. Hepsine 30 yıl müsaade ediyorum, gelsinler, bir kitabımı yazsınlar. Onların yapacağı tek şey, görmezden gelmek çünkü. Elif Şafak ve ters ters bakan şeytan. Bu seçilmiş, piyasaya pazarlanmış isimlerin kitaplarını eleştirme hakkımız hiç yok. Çünkü daha kitap çıkmadan, vitrine gelmeden muhteşem, olağanüstü, son 200 yılın en büyük kitabı, ne harika, dünya yazarı, Nobel alacak gibi ibarelerle geliyor zaten. Karşı koyamayacağın cümlelerle geliyor. Böylelikle sen baştan tavrını koyuyorsun. Okuyucuların ve halkın okuyup, tetkik edip karar verme aşaması yok. Böyle bir prosedür çalışmıyor. Başınıza dayatıyorlar, beyniniz yıkanıyor. Bu lobiler, bu yayıncılar yıkıyor. Bu yayıncılar da Ermeni lobileriyle ortak çalışıyor. Bunlar 17 ve 18 yaşında kitap okumamış, dergi okumamış, fikirleri gelişmemiş ergen çocukları kandırıyorlar. İşte böyle çok satıyor. Şimdi burada tuhaf siyasi ortaklıklar da var. Eski Marksistlerin 12 Eylül'le bir dertleri var. Bunlar silahlı bir mücadele verdi. Bu ülkede devrim yapmak istedi. Ama Kenan Evren, Amerikancı bir darbeyle bunları aldı, hapishanelere attı, hayatları bitti on binlerce insanın. Acı çektiler. Yoksulluklar içinde süründüler. Yurt dışına kaçtılar. Bu yarayı eski Marksistlerin unutması mümkün değildir. Unutmasınlar da. Bu insanların bu ülkeye karşı yüreklerinde, beyinlerinde kin yazılmış artık. 12 Eylül'de bitti bu müsabaka. Böyle on binlerce insan, devlet, cumhuriyet, Atatürk düşmanı, Kenan Evren düşmanı oldu. Bu kadar acı, bu kadar işkence çektirdin. Aynı şekilde 28 Şubat'ta da diğer İslami grupları geçelim, Fethullah hocacılar da bir duvara çarptı. Bunlar bir şekilde yargılandı. Televizyonlar, sakallı olan, başörtülü olan herkese zulüm, işkence uyguladı. Yani böylelikle bu insanlar da 28 Şubat'ta büyük bir yara aldılar. 12 Eylül'de eski Marksistlerin aldıkları yaraların aynısını 28 Şubat'ta Müslümanlar aldı. Bunlar da devlete, cumhuriyete ya da o günkü orduya karşı, onun temsil ettiği Mustafa Kemal'e karşı kinlendiler. Bunun daha detayları da var, başka örnekleri de. Fakat burada Fethullahçı yazarlardan Etyen Mahçupyan, Ali Bulaç, Fethullah Hoca'yı eleştiremezler. Eski Marksistler de özgürlük diyorlardı. Birden Avrupacı oldular. Birden Ermeni milliyetçilerinin kitaplarını, Ermeni lobisine yatkın kitapları basmaya çalıştılar. Eski Marksistlerle Fethullahçıları yan yana getiren bu ifade özgürlüğünü, demokrasi özgürlüğünü ortaya çıkaran nedir? Burada Elif Şafak'ı da kullanıyorlar. Cici, güzel kızı. Şimdi Elif Şafak'a bakıyorsun. Hayatı Marksist çocuklarla, solcu çocuklarla, Cihangirler'de sürtmeyle, sürünmeyle geçmiş. Elif Şafak'ın arkasında durup kampanya yaptıkları halde hiçbiri Elif Şafak'ın iyi yazar olduğunu söylemez. Böyle harbi tarafları da vardır. Fakat bu adamlar hem 28 Şubatlara hem 12 Eylüllere olan bu nefretleriyle bir ortaklık oluşturuyorlar. Bu ortaklık sadece siyasi bir ortaklık. Bu ortaklığı Ermeni milliyetçileri biliyor, Taşnak biliyor, Amerika'daki lobiler biliyor, Soros biliyor, Avrupa kullanıyor. Kime karşı kullanıyor? Hukuk diyor, ifade özgürlüğü diyor ve bu ortaklığı yanına alıp Türkiye'nin Çanakkale'sine, Mevlana'sına, Atatürk'ün değerlerine, Türk milletine karşı aşağılayıcı skandalları oluşturacak yazarları kullanıyor. Türk devletine, hukukuna, tarihine olan düşmanlıklarından dolayı yan yana geliyor bunlar. Yoksa eski Marksistlerle Fethullah niye yan yana gelsin? Demokrasi altta kalanların kırbacıdır. Onlar da biliyorlar ki Ermeni milliyetçiliğiyle Soroslara özgürlük, demokrasi ve ifade özgürlüğü yapılmaz. Onlar da biliyor ki Elif Şafak gibi pespaye yazarlar şöhret edilemez. İnsanlığa, evrensel değerlere aykırıdır. 2 sene sonra adından bahsedilmeyecek. Bu tür şöhretlerle bir meyhaneye gidip oturduğunda ya da bir arkadaş toplantısında yan yana geldiğinde özgürlükten konuşacaklar. Nedir özgürlük dediğin zaman insanlığın diyecek, evrensel diyecek, hepimizin bütün tarihin diyecek ve ülkenin Kürtçü aydınları, Avrupacı aydınları, özgürlükçü aydınları, eşcinsel, feminist yan yana geldiğinde biri Fethullah'a susacak, biri Aydın Doğan'a, diğeri eski Marksistlere susacak. Böylelikle bir ortaklık oluşturuluyor. Bir gün bir adam Süleyman peygamberin karşısına geliyor. Diyor ki, biraz önce Azrail beni gördü, bana sert sert baktı. Anlaşılıyor ki Azrail benim canımı alacak. Süleyman siz peygambersiniz, beni buradan ta Hindistan'a atın, uçurun beni. Süleyman peygamber de bir şey yapıyor ve adam Hindistan'a uçuyor. Fakat Süleyman peygamber biraz sonra Azrail'e gidiyor, diyor ki, şu adamdan ne istiyorsunuz ki ona öfkeli öfkeli bakmışsınız, canını alacakmış gibi diyor. Azrail de karşılık veriyor. Ben ona öfkeli bakmadım ki, şaşırmış baktım. Çünkü ben onun canını Hindistan'da alacaktım. Burada ne arıyor onu merak ettim. İstedikleri kadar Amerika'ya gitsinler. Bu topraklarda çizilmiş bir kaderleri var ve sanmıyorum ki oralarda dünyanın yeni peygamberleriyle, siyasilerle görüşerek bu kaderi değiştirebilsinler. Bana kalsa bir takım yazarların ödülleri için ben tükürük hokkaları, abideler yaparım. Halkım gelsin, 1 milyon insan oraya tükürsün isterim. Fransa meclisine tükürelim isterim. Benim şahsi egom bunu istiyor. Ama bu cumhuriyetin çocuğuyum. Çok daha evrensel ve geniş bakmak zorundayım. Muasır dediğimiz şey, dünyayı kuşatan hukuktur ve hukukun oluşturduğu bir kardeşlikle toprağıma bakmak zorundayım. Oradan konuşmaya çalışıyorum. Bölüm 17. Medya ve paradigma. Ciddi eser yazmamış, sosyolojide, felsefede, sinemada, herhangi bir alanda ciddi eser vermemiş insanların başyazı içinde söylediği laflara büyük anlamlar vermem. Fakat Türkiye'nin büyük, çok satan bir gazetesinde bir başyazardır. Ciddiye alır ve okurum ama büyük anlamlar vermem. Bunlar bu topraklarda derin tahliller yapacak ve bu derin tahlillere de bizi inandıracak durumda ve yerde değiller. Bütün sorun buradan kaynaklanmaktadır. Türkiye'de öfkeli bir genç, düşünen, Yunus'u, Mevlana'yı ve Hacı Bektaş'ı dilinden düşürmeyen bir genç gidiyor ve Danıştay'daki insanları öldürüyor. O çocuk gidiyor, cumhuriyete silah çekiyor. Bunu herkes düşünsün. Çünkü onun beslendiği yer farklı. Hürriyet, Milliyet, Zaman, Yeni Şafak, Akit gazetesi o çocukları besleyemiyor. Onları deli danaya, kızgın boğaya çeviriyor. Türkiye'de bu öfke ve bu şiddet ikide bir de neden kuduruyor? Neden insanlar birden sağcı, solcu, ilerici, gerici diye kamplara bölünüyor? Bunun sebebi Hürriyet gazetesidir, Zaman gazetesidir. Türkiye'nin çok makul insanları var, muhafazakar insanları. Bunlar çoğunlukla cumhuriyete sahip çıkıyorlar ama başlarını da örtüyorlar. Köylülerimiz geldi meclise girdiler başörtüleriyle. Onlar gelip başımızın üstüne oturacaklar. Onlar bizim köylülerimizdir. Onlar sağcı da desen bilmez, solcu da desen bilmez. Köyde doğmuş, 10 kilometre ötede okuluna gitmiş, ABC'yi öğrenmiş, sonra biri biber ekmiş, biri pancar ekmiş ve sonra bir şekilde kalkmış meclise gelmiş. Gazeteci çıkıp diyor ki, Mümtaz Soysal Bey'e, bu türbanlıların gelişi bir meydan okuma mı? Soru bu kadar çirkin. Mümtaz Soysal Bey de tabii ki çok beyefendi bir insan. Ne alakası var? Bizim köylümüzdür diyor. Bu medya bu cahil cühelayı kapıştırıyor. Türkiye'nin değerleri nedir? Biz şimdi yeni derken neyi kastediyoruz? Devrimler bize hangi yeniyi getirdi? Siz eski derken hangi eskiyi savunmaya çalışıyorsunuz? Sorularının yanıtlarını vermeli onlara. Güzelliklerimizi bu gençliğe üniversiteleri gibi, anneleri gibi öğretecek gazetelerimiz olmadı. Bakın Hürriyet gazetesi muhafazakar bir gazete midir? Bu toprağın ortalamasının gazetesi midir? Bir makuliyet var mıdır Hürriyet gazetesinde ya da Milliyet gazetesinde? Şüphesiz 2-3 tane düzgün yazarı vardır başımızın üstünde. Ama şimdi bir bakın bu gazetelere. Eskiden bu gazeteler Baba Ali'deydi. Sultanahmet Camii ile Süleymaniye'nin arasında bir yerdedir Baba Ali. Anadolu'nun en güzel iki camisinin arasında. Bakın bu başyazarlara. Bir Sultanahmet kelimesi, bir Süleymaniye kelimesi geçmez yazılarında. Kendi kültürlerinden, kendi dinlerinden, kendi geleneklerinden bu kadar habersiz. Ya da bu Anadolu halkının İran'la, Lübnan'la ya da Suriye'deki Müslümanlarla bir sorunu olduğu zaman Hürriyet gazetesi nerede duruyor? Muhafazakar halkımızın, tarihimizin, kültürümüzün yanında mı duruyor? Yoksa işbirlikçi, Amerikancı, İsrailci siyasetin yanında mı duruyor? Demek ki bu gazeteler, bu toprağı toprak yapan, bu güzel insanların gazetesi olamadı. Sorun budur. Hürriyet gazetesi ya da buna benzer gazeteler bütün kepazelikleriyle ortadadır. İnsan bunlara baktıkça daha derin İslamcı olur. Ben bunlara baktıkça korkuyorum. Ben bunlara baktıkça gidip kaçmak istiyorum. Gidip Hazreti Ali'nin Necef'teki türbesine sığınayım istiyorum. Burada büyük, pis bir bombardıman var. Ülkeye ihanet eden çirkin yazarlar var.
Ayrım sonu.